Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O, Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 9 Hordat 1401, Hicri Kameri 28 Şevval 1443 ve Miladi 30 Mayıs 2022 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi hocası Dr. Abbas Karaşi ile Irak parlamentosunda İsrail ile ilgili çıkan karar üzerine yapı röportaj, İran basında seçmeler, velayet güneşinden ve sağlık bülteni isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı reisi İran ile Tacikistan arasındaki ticaretin ivme kazandığına vurgu yaptı. Muhbir İran ile Tacikistan ilişkilerinin geliştirmesine değindi. Komutan Selami, şehit Seyyad Hüdayi'nin intikamını düşmanlardan alacağız dedi. Tahran'da İran-Suriye Ortak Ekonomik Konferansı düzenlendi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin eylemlerine tepki gösterdi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'e İran ile Tacikistan arasındaki ticaret hacminin 4 katına çıktığını belirtti. Tahran'a gelen Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman bu sabah Sadabad Sarayı'ndan Cumhurbaşkanı Reisi tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından iki cumhurbaşkanı baş başa görüşmeye geçtiler. Baş başa görüşmenin ardından İran ile Tacikistan Cumhurbaşkanları ortak basın toplantısı düzenlediler. Cumhurbaşkanı Reisi bu toplantıda yaptığı açıklamada iki ülkenin komşuluk, dini ve kültürel ilişkiler, ortak dil ve medeniyete dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı iyi ilişkilere sahip olduğunu söyledi. Reisi Tacikistan Cumhurbaşkanı'nın resmi davetine icabetle ve Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katılmak üzere bu ülkeyi yaptığı ziyaret sırasında güzel şeyler oldu. Bu ziyaret iki ülke ilişkileri için bir dönüm noktasıydı. Öyle ki bugün İran ile Tacikistan arasındaki ticari ilişkilerde 4 kat artışa tanık olduk dedi. İran ve Tacikistan'ın bölgesel meselelere yönelik tutumunu değerlendiren reisi, bu ülke bölgesel konularda ortak görüşleri var. Bölgede yabancıların varlığının hiçbir şekilde bir güvenlik yaratıcı olmadığına ve olmayacağına inanıyoruz. Bölgenin sorunlarını diyalog, müzakere ve toplantılar yaparak çözmemiz gerekiyor. Bu sorunları çözmek için bölge yetkilileri ve liderleri arasında görüşmeler yapılması gerekiyor ifadelerinde bulundu. Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulması gerektiğini de belirten reisi, Afganistan'da güvenliğin İran ve Tacikistan için önem taşıdığını vurguladı. Reisi, İran ve Tacikistan uyuşturucu, terörizm ve organize suçla mücadele konusunda hemfikir olduğunu ifade etti. Basın toplantısında Rahman da İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na davetinden dolayı teşekkür ederken, iki ülkenin özel sektörleri arasında ilişkilerin aktifleşmesine de vurgu yaptı. Rahman, İran'ın serbest ve sanayi bölgelerinde işbirliğinin geliştirilmesinin iki ülkenin lehine olduğunu belirtti.
İran ve Tacikistan üst düzey heyetleri İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman'ın huzurunda 17 işbirliği belgesine imza attılar. İran ve Tacikistan üst düzey heyetleri İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman'ın huzurunda siyasi, ekonomik, ulaşım, yatırım, yeni teknolojiler, çevre, spor, enerji, yargı, eğitim, araştırma ve turizm alanında 17 işbirliği belgesine imza attılar. Söz konusu belgeler İran Dışişleri, Sanayi, Maden ve Ticaret, Petrol, Ekonomi, Kültür ve Turizm, Adalet, Spor ve Tarım Bakanları, Borsa ve Ticaret Odası Başkanları ile Tacik mevkidaşları arasında imzalandı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir, Tahran Duşanbe ilişkilerinin oldukça kabul edilir düzeyde geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman bugün Tahran'da İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir ile bir araya geldi. Görüşmede İki ülkenin turizm münasebetlerinin geliştirilmesinin İran ile Tacikistan hükümeti ve halkının işbirliği ve münasebetlerinin derinleştirilmesinde kilit nokta olduğunu ifade eden muhbir, İran'ın teknik ve mühendislik hizmetlerine bu ülkeyi ihraç etmeyi ve iki ülkenin akademik işbirliği ve bilimsel münasebetlerinin geçmiştekinden daha güçlü şekilde gelişmeye hazır olduğunu vurguladı. Rahman da görüşmede iki ülke halkı ve hükümeti arasında sıcak ve kardeşçe ilişkilere temasla İran ile Tacikistan'ın ticaret, teknoloji, sağlık, enerji, ulaştırma ve akademi alanlarında işbirliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini de vurguladı. Görüşmede iki taraf Afganistan başta olmak üzere bölgede barış, istikrar ve güvenliğin önemine vurgu yaptı. Tacikistan Cumhurbaşkanı bugün ayrıca İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakı Galibaf ile bir araya geldi.
Uluslararası İran ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısı Tahran'da düzenlendi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Bugün İslami İran'ın başkenti Tahran, İran ve Karadeniz İşbirliği Örgütü, İşbirliği Vizyonları başlıklı uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Uluslararası Araştırma Merkezi'nin ev sahipliğinde İran ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, İşbirliği Vizyonları başlıklı uluslararası toplantı, İran İslam Cumhuriyeti'nden devlet ve özel sektörler ve yetkililer, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri, Ekonomik İşbirliği Örgütü ECO Genel Sekreteri ve üye ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi. Toplantıya katılan yetkililer ve temsilciler iki taraf arasında ekonomik işbirliğini güçlendirme yolları hakkında görüş tatisinde bulundular. Toplantıda konuşan İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ekonomik İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi yaptığı konuşmada Tahran'ın şu sıralarda ekonomik diplomasi için en aktif ve potansiyel merkezlerden biri haline geldiğini belirtti. Seferi bu toplantının İran'ın çok taraflı ekonomik diplomasinin tahakkuku için yükümlülüğünü açık şekilde ortaya koyduğuna temasla İran ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün ortaklığının Batı ve Doğu Asya ve Avrupa'nın Fars Körfezi ve Karadeniz'i birbirine bağladığı için küresel bağlantısallığın artmasına katkı sağlayacağını vurguladı. İran'ın Fars Körfezi, Hint Okyanusu, Çin ve Orta Asya'ya erişim için yüksek kapasite ve konuma sahip olduğuna dikkat çeken Dışişleri Bakan Yardımcısı, yaptırımlara rağmen İran'ın Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile işbirliği için yüksek potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Seferi sözlerinin devamında İran ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün vizyonunun kalkınma ve refah için en önemli yaklaşımlardan olduğunun altını çizdi. Dün de İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri bir araya gelerek ikili işbirliğini ele aldılar. Görüşmede Bakan Emir Abdullayan, Fars Körfezi Karadeniz Koridoru'nun hayata geçirilmesinin olumlu gelişmelere yol açacağını belirtti. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri de görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin bu örgütün diyalog ortakları arasında en aktif ülke olduğunu ifade ederek Tahran'daki toplantının ışığında daha güçlü ve geniş işbirliği için zemin sağlanmasını temenni etti. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'yi Abadan kentinde çöken binada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'ye gönderdiği mesajda Abadan kentinde meydana gelen ve çok sayıda İran vatandaşının yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine yol açan kazadan dolayı İran halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu. İlham Aliyev kaleme aldığı mesajda 10 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek yaralılar için de Allah'tan acil şifalar diledi. Abadan kentinde yapımı süren 10 katlı Abadan Metropol İş Merkezi 23 Mayıs'ta öğle saatlerinde çökmüştü. Edinilen bilgiye göre Abadan kentinde çöken 10 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi.
Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, şehit Seyyad Hüdayi'nin en alçak insanlar yani İsrailler tarafından şehit düştüğünü belirterek inşallah onun intikamını düşmanlardan alacağız dedi. Şehit Hüdayi'nin ailesiyle görüşen Tümgeneral Selami, Siyonistler tarafından şehit edilen şehitler büyük ve ulus sayılıyorlar. Zira en kötü insanlar tarafından şehadete ermişler ve inşallah Şehit Hüdayi'nin intikamını düşmanlardan alacağız. Bu tür şehadetler İslam'ın gücüne güç katıyor. Zira İslam ilk baştan şehadetle ayakta kaldı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam ile diğer imamların şehadeti olmasaydı İslam da bugün var olamazdı değerlendirmesinde bulundu. Şehit Hüdayi'nin şehit düşmesinden önce orduda sadece bir şehit seyyada sahip olduklarını kaydeden Komutan Selami, böylece devrim muhafızları bir şehit seyyadına kavuştu. Bu iki şehidin şehadet yöntemi birbirine benziyor. Kuma gittiğimde herkes Şehit Hüdayi'nin intikamını almamızı istediğini ifade ediyordu diye konuştu. Şehit Hüdayi'nin küresel bir isim haline geldiğine dikkat çeken Tümgeneral Selami, daha önce kimse onu tanımıyordu. Ancak Allah'ın izniyle dünyada bir patlama oldu ve Şehit Hüdayi dünyanın zirvesinde bir güneş gibi parladı. Tüm şehitlerimiz değerlidir ancak Şehit Hüdayi öyle bir şehit düştü ki insanı kendine çekiyor diye ekledi.
İran-Suriye Ortak Ekonomik Konferansı bugün iki ülkenin özel sektörlerinden üst düzey heyetlerine katılımıyla düzenlendi. Suriye'nin Tahran Büyükelçisi Şefik Deyyub, bugün İran Ticaret Odası'nda düzenlenen İran-Suriye Ortak Ekonomik Konferansı'na katıldı. Burada konuşma yapan Deyyub, İran-Suriye ilişkileri ile ilgili olarak iki ülke ekonomik ilişkilerini artırmak için sahip olduğu kapasitelerini kullanabilir dedi. Ülkesinin İran ile ticari ilişkilerini güçlendirmeye çalışını da belirten Deyyub, son yılda İran ile Suriye arasındaki ticaret hacminin iki katına çıkması bu çabaların sonucudur ifadesine kullandı. Şefik Deyyub, Şam, Suriye ile ticarette İran özel sektörünün önündeki her türlü engeli kaldırmaya çalışıyor açıklamasını yaptı. Tahran ve Şam'ın yaptırımlara karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini de vurgulayan Suriyeli diplomat, Suriye'nin yeniden inşasını gündeme getirmeliyiz diye konuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Çevre Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Selçuk'a Suriyeli yetkililerle toz sorunu çözme yollarını ele aldı. Türkiye'nin inşa ettiği büyük barajlar bölge ülkelerinde toz fırtınalarına yol açtı. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti bölge ülkeleriyle istişarelerine başlamıştır. Dün Iraklı yetkililerle görüşen İran Çevre Kurumu Başkanı Ali Selçuk'a Şam'da Suriye Çevre Bakanı Hüseyin Mahluf ile görüştü. Selçuk ile Mahluf çevre ve toz fırtınalarını önleme konusunda ikili işbirliği için mutabakat zaptına imza attılar. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı bugün ayrıca Suriye Dışişleri Bakanı ve Başbakanı ile ayrı ayrı görüştü. İran Çevre Kurumu Başkanı Irak ve Suriye'nin yanı sıra Kuveyt'i de ziyaret edecek.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 240 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.310'a, vaka sayısı 7.231.802'ye çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 539'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 7.047.817'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu ülkenin kuzeydoğusundaki girişimleri ve Erdoğan yönetiminin güvenli bölge oluşturma çabasına tepki gösterdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son sıralarda yaptığı açıklamada, yakında Türkiye'nin Suriye topraklarının 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma amacıyla operasyon başlatacağını duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak Şam'ın Türk güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki düşmanca askeri girişimlerine karşı olduğunu belirtti. Kaynak, Türkiye'nin Suriye topraklarında güvenli bölge oluşturma konusunda yaptıklarının Erdoğan yönetimi tarafından yürütülen temizleme politikası doğrultusunda olduğunu vurguladı. Suriyeli kaynak, Şam'ın Suriye yönetiminin çerçevesi dışında ve yasa dışı olarak faaliyet yapan tüm tarafları bu rejim için zemin sağlamanın esas sorumlusu olarak gördüğünü kaydetti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonunun devamında 9 PKK üyesi etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde başlattığı Kilit Pençe operasyonu Bağdat'ın itirazlarına rağmen devam ediyor. Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada bu ülke güçlerinin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği hava operasyonunda 9 PKK üyesinin öldürüldüğünü bildirdi. Bu operasyonda yer alan bir Türk askeri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yunanistan Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye ait bir İHA'nın bu ülke hava sahasına girdiğini iddia etti. Türkiye ile Yunanistan arasında son günlerde tartışmalar tırmandığı bir sırada Yunanistan Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye ait bir İHA'nın Nisiros adası üzerinde uçarak bu ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürdü. Bakanlık, Türk İHA'sının türüne değinmedi.
Türkiye İçişleri Bakanlığı maske genelgesi yayımladı. 81 il valiliğine gönderilen genelgede toplu taşıma araçlarında maske kullanım zorunluluğunun sona erdiği kaydedildi. Türkiye İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine maske genelgesi gönderdi. Genelgeye göre COVID-19 vaka sayılarındaki düşüşle birlikte toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son verilirken sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmeye başladığından itibaren Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında kabinede kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimlerin genelgeler aracılığı ile kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı. Genelgede son günlerde COVID-19 vakalarının 1000'in altında düşmesiyle salgının toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan çıktı, salgından bireysel koruma aşamasına geçildi, belirtildi. Valilikler ve kaymakamlıklarca salgının seyri dikkatle takip edilecek, lokal seviyede ihtiyaç duyulabilecek tedbirler, il ilçe umumi hıfzı sıha kurullarınca değerlendirilerek gerekli kararlar da alınacaktır.
Dün bini aşkın Siyonist yerleşimci işgal rejimi askerlerinin desteğiyle Mescid-i Aksa'yı baskın düzenleyerek Müslümanların ilk kıblesine saygısızlık ettiler. Bugün de onlarca Siyonist Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Dün İsrail işgal rejiminin izniyle ve binlerce asker ve polisin gözetim altında fanatik ırkçı Yahudilerin Kudüs'te düzenledikleri bayrak yürüyüşüne karşı Filistinliler de gündüz ve akşam saatlerinde Kudüs'te ve Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde Filistin bayrağını taşıyarak yürüyüşler düzenlediler. Fanatik Yahudilerin bayrak yürüyüşü düzenledikleri saatlerde Filistinliler de Kudüs'ün büyük caddelerinden Salahaddin Caddesi'nde bir bayrak yürüyüşü düzenledi ve işgalcilerin tutumlarına karşı tepkilerini ve öfkelerini ortaya koyan sloganlar attılar. İşgal güçlerinin Salahaddin Caddesi'ndeki yürüyüşüne müdahale etmesi Filistinli gençlerle aralarında çatışmalara neden oldu.
Müslüman Alimler Birliği, İslam ülkeleri, liderleri ve halklarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı savunma çağrısı yaptı. Dün on binlerce Siyonist yerleşimci işgal altındaki Kudüs'te bayrak yürüyüşüne katıldı. Yürüyüş sırasında Filistinler ile Siyonistler arasında çatışma yaşandı. Filistin Kızılay Cemiyeti'nin bildiğine göre dünkü çatışmalarda 200'den fazla Filistinli yaralandı. Birliğin Genel Sekreteri Ali Karadağ yaptığı yazılı açıklamada fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınla düzenleyerek gerçekleştirdikleri provokatif eylemleri kınadıklarını belirtti. Müslüman lider ve halklara ilk kıble olan Mescid-i Aksa'yı savunma çağrısında da bulunan Karadağ, işgalcilerin Aksa ve Kudüslülere yönelik saldırılarının engellemesi için gereken çabanın gösterilmesini istedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonları olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturularak savaşın olumsuz etkilerini en az indirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Ve Reuters'in aktardığına göre Amerikan Başkanı Joe Biden, Kiev yönetimine Rusya topraklarına vurma kabiliyetine sahip silah sistemleri tedarik etmeyeceklerini söyledi. Geçen hafta CNN kanalı Washington'un yeni askeri yardım paketine gelişmiş uzun menzilli sistemleri dahil edebileceğini de bildirmiştir. Haberde Kiev'in Amerika'dan MLRS M2 270 ve M142 HIMARS füzeleri tedarik etmesini istediği belirtilmişti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ordusunun yeni gizli yeraltı İHA üssünün önemi ve mesajları etrafında. İran İslam Cumhuriyeti ordusu geçtiğimiz günlerde gizli olan İHA üslerinden birini tanıttı. İnsansız hava araçları kullanmanın avantajları nedeniyle birçok ülke farklı İHA'lar geliştirmekte ve bu askeri araçların üretimine ve alımına odaklanmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti de bu konuda önemli adımlar attı. O kadar ki son yıllarda 2000 kilometreyi aşan menzili olan Areş Kamikaze İHA'sı 24 saat uçuş süresi ve sürdürülebilirliği olan ve taşıma kabiliyetlerine sahip Keman 22 İHA'sı, çeşitli mühimmat ve lazer füzeleri taşıyan veri toplama ve fotoğrafçılık yapabilen İHA'ları yerli bilgiye ve teknolojiye dayalı olarak tanıtabilmiştir. Muhacir 2, Muhacir 4, Muhacir 6, Raat 85, Areş, Ebabil 4, Kerrar, Nasir, Kiyan 1, Kiyan 2, Omid, Keman 12, Keman 22 ve Sadık İHA'ları ordunun elinde bulunan envanterinde operasyonlar için kullanılan diğer dronlar arasında yer alıyor. İran İslam Cumhuriyeti operasyonel süreçlerde bu İHA'lardan aktif şekilde yararlanmaktadır. muharebe ve savaş sahasındaki değişimlerin ve gelecekteki savaşların yüksek hızı nedeniyle İHA'ların düşman saldırılarına tepki verme kabiliyetinin yüksek olduğu, bu nedenle bu teknolojilerin elde edilmesi, inşası ve optimizasyonunun geçmişe göre hızlandığı söylenebilir. Önümüzdeki yıllarda bu uçan askeri kuşların önemi katlanarak artacağına kesin gözüyle bakılabilir. Son zamanlardaki çatışmalar İHA'ların modern savaşta diğer askeri araçların yerlerini alabildiğini ve keşif, arama, taarruz, muharebe, saldırı, gözetleme ve çok çeşitli görev ve misyonlar dahil olmak üzere birçok operasyonel sahada iyi performans gösterdiklerini ortaya koymuştur. Bu bağlamda bu misyonların yanı sıra sınır muhafızları elinde de çok güçlü araçlar sayılan İHA'lar devriye karayollarına ve şehirleri izleme ve kontrol etme birlikleri için de mükemmel destek araçları sayılırlar. İran İslam Cumhuriyeti ordusunun İHA gizli kentini tanıtması önemli bir askeri girişim olarak birkaç stratejik mesajı vardır. En önemli mesajlardan biri İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin askeri teçhizat üretme konusunda önemli bir düzeyde teknolojiyi ve bilgi sahibi olmasıdır. Bu durum o kadar geliştirilmiştir ki modern teçhizat üretme ve seri üretim kabiliyetine sahip olunmuştur. İran İslam Cumhuriyeti ordusunu bu gizli İHA yeraltı kenti yer altında birkaç yüz metre derinlikte kurulmuştur. Siyonist medyaya göre üssü yer altında kurmak belli bir güvenli alan oluşturmuş ve stratejik kullanımlar için bu merkezleri uygun hale getirmiştir.
İran İslam Cumhuriyeti ordusunun İHA gizli kentini tanıtmasının bir diğer önemli mesajı, bu stratejik başarının geniş çaplı, hasmane ve düşman yaptırımlarına rağmen elde edilmesi ve zor günlerde de başarılı olabilecek mesajdır. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri yaptırımları askeri teçhizat hakkında bilgi edinmek için bir fırsat olarak kullanmıştır. Aslında yaptırımlar İran'ın askeri ilerlemesini engelleyemedi, tam tersi askeri harcamaları da azalttı. Çünkü İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri modern silah ve askeri teçhizat ithalatına yoğun bir şekilde harcama yapmak üzere bunu yurt içinde yerli bilgiye ve teknolojiye dayalı üretime yatırım için harcadı. Bu durum çok daha düşük bir maliyeti de beraberinde getirdi. İran İslam Cumhuriyeti ordusunun İHA gizli kentinin özelliklerinden biri, üste tutulan ve sergilenen İHA'ların seyir füzeleri taşıyabilmesidir. İran İslam Cumhuriyeti füze üretme yeteneğini zaten daha önce kanıtlamış ve Batı Asya bölgesinde bir füze gücü oluşturduğunu ispatlamıştı. Şimdi ordunun İHA kentinin tanıtılması, İran İslam Cumhuriyeti'nin İHA alanında bölgede hakim güç haline geldiğini gösteriyor. Aslında İHA'lar ile beraber füzelerle birlikte İran bölgesel gücünü kat kat artırmıştır. Bu füzeler ve İHA'lar İran gücünün birer simgesi haline gelmiştir. Aslında günümüz dünyasında füze ve insansız hava aracı gücü İran İslam Cumhuriyeti'nin sahip olduğu gücün önemli bileşeni olup bölgesel denklemleri değiştirecek iki önemli faktördür.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Tacikistan Cumhurbaşkanı'nın İran ziyareti etrafında. İran Cumhurbaşkanı Tacikistan Cumhurbaşkanı resmi törenle karşıladı. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Saadabad Külliyesi'nde Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamoğlu Rahman'ı karşıladı. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamoğlu Rahman pazar günü üst düzey bir heyetle birlikte Tahran'a geldi. Bu ziyarette Tacikistan Cumhurbaşkanı'na Tacikistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı, Enerji, Su Rezervleri Bakanı, Turizmi Geliştirme Komiteleri, Çevreyi Koruma Komitesi Başkanları ve Tacikistan Başsavcısı eşlik ediyor. İran ve Tacikistan Cumhurbaşkanları arasında ikili görüşmelerin yanı sıra ekonomi, bilim, siyaset ve kültür alanındaki anlaşmaların imzalanması iki günlük İmamoğlu Rahman'ın ziyaretinin programlar arasında açıklanmıştı. Bu bağlamda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 1 Mayıs tarihinde Tacikistan Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde kendisini İran'a ziyaret için davet etmişti. İran-Tacikistan ilişkilerinde yakınlaşma son 2 yılda hızlandı. İran Cumhurbaşkanı Eylül 2021'de Tacikistan'a yaptığı ziyaret iki ülke arasında çeşitli alanlarda 8 işbirliği belgesinin imzalanmasına ve Tahran-Duşanbe arasındaki kapsamlı işbirliğinde yeni bir sayfa ve kapı açtı. Batı Asya'nın bazı bölgelerinde devam eden huzursuzluk, Amerika'nın bölgeden çekilmesi ve Ukrayna Savaşı gibi gelişmeler bölge ülkelerinin tehditleri karşılamak ve ekonomik fırsatlar yaratmak için bir araya gelme ihtiyacını artırdı. Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi öncülüğündeki 13. İran hükümeti de bölgenin ve Müslüman ülkelerin önceliklerine vurgulamak olmuştur. İran hükümeti bu ülkelerle etkileşimleri ve ticari ilişkileri artırarak bölgedeki gerilimi ve ihtilafları azaltmaya ve yakınlaşma zeminini ve koşullarını sağlamaya çalışıyor. İran ve Tacik makamları ikili ilişkiler ve bölgesel konularda sürekli temas halindeler ve şimdiye kadar ekonomik anlaşmalar ve muhtıralara ek olarak iki güvenlik anlaşması da imzaladılar. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Bakri'nin geçtiğimiz günlerde Tacikistan'a gerçekleştirdiği ziyarette ortak savunma ve askeri işbirliğini geliştirmek amacıyla Duşanbe'de Ebabil 2 İranlı İHA üretim tesisi açıldı.
İki ülke ayrıca Ekonomik İşbirliği Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi bölgesel örgütler çerçevesinde işbirliği yapıyor ve bu örgütlerdeki birbirlerine, pozisyonlarına ve tutumlarına destekliyorlar. Yakın tarihli bir örnekte Tacikistan'ın İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne yönelik başvurusuna verdiği destek ve bu başvurunun onaylanmasına ve Eylül 2021'de Duşanbe'deki 21. Şanghay Zirvesi'nde üyelik sürecinin başlaması önem arz ediyor. İran son dönemlerde hep Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğin altını çizmiş ve bu hususa odaklandığını belirtmişti. Tacikistan ekonomik olarak İran'ın güney limanları üzerinden açık sulara erişebilen kara ile çevrili bir ülkedir. Orta Asya'da İran'ın önemli bir ekonomik ortağı olma potansiyeline sahip bir ülke de sayılıyor. İstatistikler iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde önemli bir sıçrama olduğunu gösteriyor. Son bir yıl içerisinde İran ile Tacikistan arasında 131 milyon dolar değerinde 139 bin tonun üzerinde petrol dışı ticaret yapılmış oldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba. Değerli dinleyiciler, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Irak parlamentosu 26 Mayıs Perşembe günü oy birliğiyle İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesini suç sayan bir yasayı onayladı değerli dinleyicilerimiz. Söz konusu yasanın taslağı Mukteda Es-Sadr liderliğindeki Sadr fraksiyonu tarafından daha önce Irak parlamentosuna sunulmuştu. Böylece yasa uyarınca Siyonist rejimle her türlü ilişkilerin normalleştirilmesi ve sahte rejimle her türlü siyasi, güvenlik, ekonomik, teknik kültürel, spor ve bilimsel işbirliği hangi isimle olursa olsun yasak ilan edildi değerli dinleyiciler. Şimdi bugünkü sohbetimizde bu konudan hareketle Siyonist İsrail rejiminin bölge ülkeler üzerindeki nüfuzu ve tesiri ve özellikle Irak parlamentosunun bu kararı hakkında kısaca uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyicilere saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim Abbas Hocam katıldığınız için. Şimdi bölge gelişmelerinin en önemli gündem maddelerinden biri Siyonist İsrail rejiminin çeşitli Arap rejimleriyle kendi ilişkilerini normal hale getirmek, Filistin ülküsünü bir kenara itip unutturmaya çalışmaktır. Şimdi Irak parlamentosunun da bu kararı özellikle Siyonist İsrail rejimiyle her türlü alanda olursa olsun ilişkiler normal hale getirilişini yasaklaması nasıl yorumlanıyor sizce? Yani bu karar özellikle Irak ile Siyonist İsrail rejimi arasında herhangi bir ihtilafa veya başka sorunlara yol açabilir mi?
Hayır, bu çok sembolik bir karardır. Çok sembolik. Irak parlamentosunun arada böyle sembolik kararlar olur. Hatırlarsınız bunun önce de defalarca yabancı güçlerin özellikle Amerikan askerlerinin Irak'tan çıkmasına dair Irak parlamentosunun kararı var. Kim dinledi? Kimse dinlemedi. Irak'taki Amerikan üslerinin kapanması yolunda karar çıktı Irak parlamentosuna. Kimse bunu dinledi mi? Dinlemedi. Bu da sembolik bir karardır. Artık bu şu anda bunu söylemek gerekiyor. Maalesef üzülerek söylüyorum. Siyonist rejim, İsrail rejimi şu anda en güçlü olan bir konumundadır. Artık Siyonist rejim başka ülkelerle ilişkilerini düzeltme için kendisi doğrudan doğru hiç ilişkiye girmiyor. Hiç kendisi çaba göstermiyor. Siyonist rejiminin adına onun ortakları veya tam müttefikleri ilişkiye giriyor. Mesela bugün bu görevi Birleşik Arap Emirlikleri üstlenmiş. Bütün bölgedeki ülkelere gidiyorlar. Yani sana para vereceğiz, evet, ama şahsi İsrail ile ilişkilerini düzenlemendir, şudur budur. Veya işte Filistin'deki grupları terörist olarak ilan etmendir. Bunu Katar'da yapıyor, bunu Suudi Arabistan'da yapıyor. Yani bu doğrultuda Irak gibi özellikle ekonomisinin çok zayıf, özellikle de güvenliğinin çok sıkıntılı olduğu bir ülkenin ki bölgedeki ülkelerle de işte Katar'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Bahreyn'le, Suudi Arabistan'la ilişkilerini de düzeltmeye yönelik Irak'ın genel olarak bir şeyi var, çabası var. Bu nedenle de böyle sembolik şeyler beni çok fazla ilgilendirmiyor. Çok yakındır şey bir şekilde diğer Ürdün gibi, Mısır gibi ve Umman gibi diğerler gibi Siyonist rejimle Irak'ın da bir şekilde ilişkiler kuracak. Ve bu dediğim gibi İsrail'in Siyonist rejimin kendi sabası da değilse bile yani doğrudan doğru onun stratejik müttefikle olan Körfez ülkelerinin yöneticiler tarafından gerçekleşecektir diye. Buna hiç şüpheniz olmaz.
Tahran Radyosu.
Hocam demin siz ifade etmiş olduğunuz bu ülkeler geçtiğimiz yani günlerde bu ilişkilerin normal hale getirilme konusunda Siyonist İsrail rejimiyle kendi ilişkilerinde bir hız kattılar ve bunu daha hızlı bir şekilde gündeme yansımasına neden oldular. Peki şimdi bunlar böyle ilişkilerini normalleştirirken yani Filistin meselesiyle ilgili verilen vaatler, bazı yani alınan kararların uygulanmaması, şimdi Arap'ın Arap'a ihaneti, Müslüman'ın Müslüman'a ihaneti şeklinde yorumlanıyor. Bunu yani doğru düzgün bir biçimde çözmek için İslam ülkeleri neler yapmalılar sizce? Yani bunu nasıl ele almalılar?
Var mı Filistin diye bir sorun? Yok öyle bir şey. Filistin sorunu olur mu? Ne Mahmut Abbas sözünden ve ne diğerler tarafından? Yok öyle. Unutun geçsin. Artık onu gündeme gibi de getirmemek lazım. Ne Filistin'i, ne İsrail'i, ne Siyonizmi. Yok öyle bir şey bu Arap kamuoyunda. Öyle artık ondan hoşlanmıyor böyle. Filistin meselesi falan hiç kimse artık hoşlanmıyor konuları gündeme getirmekten. Siyonist İsrail'in hoşuna gitmediği için. Trump'ın son döneminde başladığı ve başarıyla devam ettiği işte Kushner'ler, diğerler falan bunlar beraber Trump'ın damadına öyle bir ortam hazırladılar ki Siyonist rejim hiçbir bir şey çaba göstermeden bütün ilişkilerini herkesle normalleştirdi ve çok doğal olarak tabii ki Filistin ve Filistin'de mücadele örgütler terörist damgası yedi ve onlar terörist damgası yedikten sonra İslam ülkeleri çok hızlı bir şekilde bunların hepsinden mesafelerini oluşturdular ve bundan sonra da hızlı da oluşturacaklardır. Bu İbrahim anlaşmaları dediğimiz, bunun temelinde Filistin davası diye bir şey yok. Yani İslam Arap ülkeleriyle Siyonist rejim arasındaki ilişkilerde Filistin'in üstüne öyle kırmızı bir çizgi çizdiler ve onu unutturdular. İbrahim anlaşmalarında böyle bir şey yok. Ve gelerek görüyoruz bölgede, çünkü nadir nadir artık böyle çok az ülkenin dışında herkesi bu anlaşmaya katıldık. İbrahim anlaşmaya katıldık. Çünkü bölgenin şu anda maalesef kanaat önderi konumunda olan Mısır böyle istiyor, Birleşik Arap Emirlikler böyle istiyor, Katar böyle istiyor, Suudi Arabistan böyle istiyor. Arkasından gelen ikinci, üçüncü devletler işte Bahreyn de böyle istiyor. Bu nedenle de bundan sonra böyle belki de bir çok zaman yakın zamanda Filistin meselesini falan gündeme getiren bütün İslam dünyasında terörist ilan edecek. Sen ne diyorsun? Yani ne Filistin, ne Siyonist rejim falan böyle, bunu hiç ben şimdiden söylüyorum, net düşüyorum tarihe. Bundan sonra gidiş o durumdadır. Yani Filistin meselesini konuşan çok kolaylıkla hemen terörist damgası yiyebilir diye ben bunu söyleyeyim şimdi.
Doğru. Şimdi Abbas Hocam, son soru olarak biz bu İsrail meselesini böyle gündeme getirirken Siyonist lobilerin çeşitli ülkelerde özellikle Amerika'da da faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Şimdi bunlar dışarıda böyle yani siyasi arenada çalışarak dıştan Siyonist İsrail rejimi için nasıl bir güç sağlıyorlar veya Siyonist İsrail rejimi için hangi avantajlar sağlıyorlar bu lobiler?
Bundan önce biliyorsunuz genelde Amerikan başkanları, İngiltere ve çoğunlukla Avrupa her zaman için Siyonist rejiminin müttefiki, ortağı, destekçisi ve ne derler, çok yakın arkadaş dostlarıydılar. Ve bunları bilirdik, doğal olarak karşılıyordun. Nihayetinde biraz şey işte bu evangelistler, Hristiyanlık, Musevilik arasındaki yakınlık falan ya da İslam karşıtlığı falan, bunları hepsi anlamak mümkündü bir yere kadar. Ama son zamanlarda dediğim gibi artık öylesine bir plan hazırlandılar ve hayata geçirildi ki son 5-6 senede. Eskiden de vardı. Çok gizli kapılar arkasında bu İslam devletlerinin hemen hemen çoğunun Siyonist rejimle ilişkileri şimdi çok eleni bir şekilde geldi ve bunun karşısında olanlar artık saklanır duruma düştüler dediğim gibi. Bu nedenle dolayı Siyonist rejim zaten ekonomik olarak, askeri olarak emperyalizmin bölgedeki en önemli müttefiki ve ortağıdır. Ama bunun yanı sıra artık dediğim gibi siz emin olun şu anda bütün başkentlerde, mesela önemli başkentler neresi? Londra, Paris, Washington veya Pekin veya Moskova'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin büyükelçisi, Katar'ın, Suudi Arabistan'ın, Bahreyn'in büyükelçileri aynı Siyonist rejiminin büyükelçisi gibi daha hatta ondan ateşli şekilde onların temsilcisi gibi davranıyorlar. Geçti o zamanlar, yok petrol ambargosu koyuyoruz filan, Kral Faysal filan, Kral Faysal'ın bir kuşuna gitmesi, kurban gitmesi. Geçti gitti. Şu anda dediğim gibi Siyonist rejiminin dünyada yani bir tek Tel Aviv'in temsilcilikleri yok. Görüyorsunuz ki çok önceden de birçok insan yok Kudüs filandı filan, şu anda Kudüs'ü ziyaret edenler, Kudüs'ü artık Kudüs İsrail'in başkentini tanıyanlar. Bu nedenle de bunlar artık bundan sonra dediğim gibi hala söylüyorum. Önümüzdeki zamanlarda bu gidiş giderse böyle Filistin davasından konuşmak, ya, sembolik olarak Yasir Arafat'ı gündeme getirmek, yok ne bileyim Sabra Şatilla filan gündeme getirmek, bütün bu Deir Yasin'i gündeme getirmek, terörist olmakla suçlanacaksınız. Hiçbir şüphem yoktur.
Doğru. Abbas Hocam, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Bir dahaki yerinde buluşmak
üzere. Çok sağ olun. Siz de efendim. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Irak parlamentosunun Siyonist İsrail rejimiyle her türlü ilişkinin yasaklanma yönünde aldığı kararı konusu hakkında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Filistin direniş hareketlerinin Mescid-i Aksa'nın Yahudileştirilmesine izin vermeyeceğini belirterek seferberlik ilan etmesi, Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi gibi haberlere yer verilirken, Risalet gazetesinde İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı'nın üst düzey sözcüsünün İslami birlik vurgusunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın üst düzey sözcüsü, halkın duyarlılığıyla düşman farklı etnik kökenler ve dinler arasındaki birliği baltalamayı başaramadı dedi. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın üst düzey sözcüsü Tuğgeneral Ebu'l-Fazl Şekerçi, İran'ın güneydoğusundaki Zahedan'daki Sistan ve Beluçistan eyaletinin ulema, yaşlıları ve aşiret liderlerinin katıldığı bir toplantıda şunları söyledi. Sistan ve Beluçistan'ın özelliklerinden biri etnik kökenler ve dinler arasında birlik ve dayanışmadır. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın üst düzey sözcüsü açıklamasını şöyle sürdürdü. Düşman, aşiretler arasındaki birlik ve beraberliği bozmak için yıllardır çeşitli planlar yapıyor ve uyguluyor. Sistan ve Beluçistan'ın sıcakkanlı ve iyi kalpli insanların birlik ve beraberliği ve barışçıl yaşamları Şiileri Sünnilerden, Sünnileri Şiilerden ayırt etmenin zor olacağı şekilde şekillenmiş ve bu da bu ilin İslami birliğin sembolü haline gelmesine neden olmuştur.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya baskın yapması, Tacikistan Cumhurbaşkanı'nın İran ziyareti gibi haberler göze çarparken Horasan gazetesinde İslami İran Öğrenci İşleri Teşkilatı Başkanı'nın İran'da yabancı öğrencilerin durumuyla ilgili açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Öğrenci İşleri Teşkilatı Başkanı başta Afganistan olmak üzere komşu ülkelerden önemli sayıda öğrencinin İran'da bulunması, yetkililerin komşu ülkelerdeki uluslararası öğrencilere kayıtsız kalmadığını gösteriyor dedi. Son aylarda İran'daki hükümet ve sivil toplum üniversitelerinin yanı sıra eğitim merkezleri, yabancı öğrencilerin ülkedeki üniversitelere gitmeleri için olanaklar sağladı. Öğrenci İşleri Teşkilatı Başkanı Haşim Dadaşpur, Afganistan Öğrenci Elit Derneği üyeleriyle yaptığı görüşmede şunları söyledi. Büyük bir kültürel bölge söz konusudur ve bu bölge İran ile sınırlı değildir ve Fars dilini konuşan ülkeler başta olmak üzere komşu ülkelerle olan kültürel ortaklıklar bu noktadan kaynaklanıyor. Öğrenci İşleri Teşkilatı Başkanı açıklamasını şöyle sürdürdü. Dil empati için bir nedendir ve düşmanlar dili değiştirmeye ve kültürel ortaklıkları zayıflatmaya ve genellikle Farsça konuşan ülkeler arasındaki ilişkilerde kültürel şahsiyetlere el koymaya çalışıyor. Bu yüzden uluslararası öğrenciler ve üniversite elitlerinin yoğun çaba ve duyarlılıkla düşmanların söz konusu hedeflerine ulaşmasını engellemelidir. Dadaşpur, İran'da önemli sayıda Afgan öğrencinin bulunduğunu belirterek, mevcut istatistiklere göre İran'da okuyan çok sayıda uluslararası öğrenci, komşu ülkelerden özellikle de Afganistan'dan devlet, yarı devlet, kar amacı gütmeyen ve ücretsiz üniversitelerde okuyan öğrencilerdir, dedi.
Hemşeri gazetesinde Irak eski başbakanı, Irak parlamentosunda Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesinin yasaklanmasına ilişkin yasanın kabul edilmesine desteğini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak parlamentosu 26 Mayıs Perşembe günü Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesini yasaklayan bir yasa tasarısını onayladı. Bu kanunun en önemli maddelerinden biri Siyonist rejimle her türlü siyasi, güvenlik, ekonomik, etnik, teknik, kültürel, spor ve bilimsel işbirliğinin her ne isim adı altında olursa olsun suç saymasıdır. Irak eski başbakanı Adil Abdülmehdi Facebook sayfasında paylaştığı bir notta birçok Iraklı siyasi şahsiyet gibi bu yasanın kabulüne destek vererek şu ifadelere yer verdi. Bu girişimi başlatan Sayın Sadr'ı koordinasyon çerçevesini ve onu destekleyen bağımsız kuvvetleri ve diğerlerini takdir ediyorum. Bu yasanın kabulü Iraklıların küçük meselelerde ihtilafları olsa da ana meselelerde birleştiklerini göstermiştir. Yasa bir temel olarak tüm sorunları çözer ve belirleyici gelişmelerin önünü açar.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Velayet Güneşinden.
Muhterem dinleyiciler, Velayet Güneşinden adlı programımıza hoş geldiniz.
Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamenei'nin geçen hafta İslami Şura Meclisi milletvekillerine kabul ettiği görüşmesini ele alacağız.
Geçen hafta Ayetullah Hamenei, İslami Şura Meclisi milletvekillerine kabul etti. Bu görüşme, Huremşehir'in kurtuluşu dönümüyle eş zamanlı olarak gerçekleşti. İslami Kalaba rehberi bu büyük zafere işaret ederek, Huremşehir'in kurtuluşunu sadece bir kenti kurtarmaktan ibaret olmadığını, acı ve hayati bir denklemin İslam direnişçilerinin çıkarına son bulduğunu ve tatlı bir denkleme de dönüşen bir denklem değişimi olarak nitelendirdi.
Ayetullah Hamenei sözlerine şöyle devam etti. Kutsal savunmanın ilk ayları çok acıydı. Komutanı Çemran Bey'in olduğu bulunduğumuz yerde Çemran Bey'in odasında bir harita vardı ve üstünde birkaç mavi raptiye ile kırmızı raptiye vardı. Mavi raptiyeler elimizde bulunan toprakları, kırmızı olanlar ise Irak ordusunun işgalinde olan toprakları gösteriyordu ve biz her gün geldiğimizde kırmızı raptiyelerin sayısının arttığını görüyorduk. Ancak bu süreç Sâmilül Eyme operasyonuyla değişti ve Beytul Mukaddes operasyonu durumu tamamıyla tersine çevirdi.
Ayetullah Hamenei ulusal kurtuluş olarak anımsadı. Bu büyük zaferin nedenlerini cihat, özveri, güçlü irade, yaratıcılık, ihlas ve Allah'a tevekkül ve benzeri olarak sıraladı ve şunları dile getirdi. Demem o ki bunlar o dönem ve olaya ait değillerdi. Ülkede karşı karşıya kaldığınız ve karşılaşacağınızı anlatacağım tüm çeşitli olaylarda ana neden budur. Yani insanın tevekkülle, ihlasla meydana girmesi, daha sonrası özverili olması, mücahitlik etmesi, güçlü iradeye sahip çıkması ve yaratıcılık ve yeni yollar arama ve bulmanın peşinde olması gerekir. Tüm işlerde aynı şey geçerlidir. Eğer bunlar olursa ardından kesinlikle zafer olacaktır.
Ayetullah Hamenei sözlerine şöyle devam etti. Özveri her zaman gidip can hediye etmek anlamına gelmez. Özverinin daha geniş bir anlamı vardır. Özveri birçok durumda isteklerin pençesinde esir olmamaktır. Bizim sorunumuz bu. Bizler bazen isteklerin pençesinde esir oluyoruz. Kendimizi bir türlü kurtaramıyoruz. İnsanın bu isteklerden vazgeçmesi ise özveri sayılır.
İslam İnkılabı rehberi daha sonra meclis konusuna geçti ve meclisin son 2 yıldaki performansını genel olarak değerlendirerek devrimci bir milletvekilinin de özelliklerini saydı. İslami Şura Meclisi'nin ülke yönetiminin ana organlarından biri olduğuna göre ve dünyanın da şimdiki koşullarında yönetimin dünya güçlerinden düşmanca rekabetleri, nükleer güçlerin birbirlerine karşı tehditleri, artan askeri hareketlilik ve tehditler ve dünyanın da en savaş yaratan bölgelerinden biri olarak Avrupa'nın yakınındaki savaşla karşı karşıya olduğuna göre epey zordur.
Tahran Radyosu.
Ayetullah Hamenei tüm erkleri ve organları bulundukları konumların önemini kavramaya ve birbirleriyle içten işbirliği içinde olmaya çağırdı ve şunları vurguladı. Kabiliyetleri ve zayıf noktaları doğruca tanımak oldukça gerekli konulardan biridir. Çünkü düşman kendi kabiliyetlerine umut bağlamaktan ziyade bizim yanlışlarımıza göz dikmiştir. Ve İslam İran'ın diğer ülkelere ek olarak başka bir meselesi de vardır. O da bizim yeni bir sözü dünya tartışmalarında gündeme getirmiş olmamız.
Ayetullah Hamenei şunları ekledi. İslami demokrasi bu yeni bir sözdür. Biz bunu dünya siyasi tartışmalarına, dünya siyasi edebiyatına getirmişiz. Bu görünüşte bir sözdür. Ancak iç yüzü nedir? İç yüzü bu edebiyata, bu sözcüğe, bu gerçeği, bu fenomene karşı dünyanın 1000 numaralı güçlerinden düşmanlığını uyaran şeydir işte. Yani bu hareket İslam Cumhuriyeti'nde sulta düzeninin planlanmış tablosunu karıştırabilmiştir. Sulta düzeni dünyayı yönetmek için belli bir tablo düzenlemiştir. Sulta düzeninin anlamını defalarca söylemişizdir. Yani dünyayı sultacı ve sultaya boyun eğen diye ikiye bölmek ortası yoktur. Kimi mutlaka sultacı olmalı, kimi ise mutlaka sultaya boyun eğmeli. Bu sulta düzenidir. Dünya için bir tablo belirlemişlerdir. Bir gün sömürgecilik şeklinde, bir gün yeni sömürgecilik, başka bir günde yeni sömürgecilik sonrası şeklinde. Dünya için bir politika, düzenli bir tablo düzenlediler. İslam Cumhuriyeti'nin bu yeni sözü gelip bu tabloyu da karıştırmış, düzenini bozmuştur. Bu yüzden bununla karşı karşıyadırlar. Buna karşıdırlar.
Ayetullah Hamenei, 11. Meclisi devrimci bir meclis olarak nitelendirip, meclisin bireysel ve toplu olarak devrimci kalmasının devrimci olmaktan daha önemli olduğunu hatırlattı. İslam İnkılabı rehberi son 2 yılda 11. Mecliste yapılan iyi eylemleri övdü ve devrimci bir milletvekilinin özelliklerini açıklayıp birinci özelliğin sade yaşamak olduğunu dile getirdi ve şunları kaydetti. Milletvekilleri lükslere kapılmamalı ve hayatlarının milletvekilliklerinden önceki dönemden farklı olmamasına dikkat etmelidirler. Ayetullah Hamenei devrimci bir milletvekilinin sorumlu olması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti. Onayladığınız iyi bir yasaya sıkıca sadık kalın. Diğer yandan Anayasa Koruma Konseyi tarafından reddedildiğini veya hükümetin bu yasayı uygulamayacağını bilerek sadece üzerinizden sorumluluğunu kaldıracak bir yasa çıkarmanız söz konusu olmamalıdır.
İslam İnkılabı rehberi halkçı olmayı devrimci bir milletvekilinin başka bir özelliği olarak nitelendirdi ve şunları ekledi. Halkçı dediğimiz sadece mesela sürekli halkçılık sloganları atmamız demek değildir. Hayır, halka yardım etmemiz gerekir. Yardım da hem onların sözlerini dinlemek, hem mümkünse isteklerini yerine getirmek, hem mümkün değilse sorunlar varsa zihinlerini aydınlatmak demektir.
İslam İnkılabı rehberine göre hem başkalarının yolsuzluğu karşısında hem bireysel anlamda ciddi bir biçimde ayrımcılık ve yolsuzluktan kaçınma, başka erkler ve kurumlar ile samimi işbirliği ve misilleme ve karşılaşmadan kaçınma devrimci bir meclisin gerekli özelliklerinden bazılarıdır. Ayetullah Hamene'yi şunların altını çizdi. Devrimci bir milletvekilinin özelliklerinden biri halkçı olması ancak halktan etkilenmemesidir. Size söylüyorum asla ortamdan etkilenmeyin. Bu yıllarda sorunlarımızın bir kısmı ortamın etkisi altında kaldığımızdan kaynaklanıyordu. Dolayısıyla meclisin yasalarında ve girişimlerinde herhangi bir mantıklı muhalefet olduğunda onları kabul edin. Aksi takdirde meclise ve yasaya karşı oluşan kargaşa ve sansasyon sizi görevinizi yerine getirmekten alıkoymamalıdır.
İslam İnkılabı rehberi şu noktaya da dikkat çekti. Gürültülü konuşmalar, itiraz etmek ve öfkeli olmak ve benzeri devrimcilik belirtisi değildir. Ayetullah Hamene'yi daha sonra yasama alanında ülke yönetiminin önemli kodlarından birinin üyeleri olarak milletvekillerine şu tavsiyelerde bulundu. Yasaları kapsamlı ve uzun vadeli bir bakışla çıkarın ve yasa biriktirmekten kaçının. Düzenin genel politikalarının içinden gelen yasalara önem verin. Planların sayısının aşırıya kaçmamasına özen gösterin.
İslam İnkılabı rehberinin milletvekillerine başka bir tavsiyesi de meclisin uzmanlık bünyesinin güçlendirilmesiydi. Ayetullah Hamene'yi meclis araştırmaları, merkezi ve özel komisyonlar gibi merkezler bu alanda güçlendirilmelidir diye kaydetti. 7. Kalkınma Planı değinilen konulardan biriydi. İslam İnkılabı rehberi bu plandaki bir yıllık gecikmeye işaret ederek bu konuda genel olarak konuşmanın faydası yoktur. 7. plan ülkenin gelecek 5 yılının planını belirlemenin sorun eksenli olması gerektiği demektir.
Ayetullah Hamene'yi İslam Şura Meclisi milletvekillerince medyasal aydınlatmaya milletvekillerinin kararlarının ayrıntılarını halka açıklamalarına ve bu yolda medyaları ve ulusal medyayı bile beklememeleri gerektiğine vurgu yaptı ve şunları da ifade etti. Sizin de kendinize ait bir göreviniz vardır. Bir yasa çıkarıyorsunuz, üzerinde çalışıyorsunuz, gürültüyle onaylıyorsunuz. Ancak halka bu yasanın ne olduğunu ve niçin onaylandığını açıklamıyorsunuzdur. İşte açıklamadığınız zaman kimileri bu fırsatı değerlendirip bu yasaya karşı sansasyon ve kargaşa yaratarak sizi bu yasayı onaylanmış olmanızdan pişman etmeye çalışırlar. Ayetullah Hamene'yi Sayıştay'ın performansını da takdir ederek şunları kaydetti. Sayıştay'ın çevik ve etkin bir duruma gelmiş olması ve bazı devlet şirketlerinin durumuyla da ilgileniyor olması çok iyidir ve bu süreç güçlendirilirse bu meclisin parlak noktalarından biri olacaktır.
İslam İnkılabı rehberinin milletvekillerine başka bir tavsiyesi de devletteki atamalara karışmaktan mutlaka kaçınması gerektiğiydi. Siz şöyle düşünün, falan genel müdür hakkında, falan vali hakkında, genel vali hakkında bile ve benzerine ilgili bakana önerdiğinizde ya da baskı yaptığınızda o önerilen kişi şayet kötü bir performans sergilerse kime hesap sormanız gerektiğini bilemeyiz. Ne halk bilecek ne yargı ki hangi bakana veya milletvekiline ne diye bu kişiyi atadınız ya da atanması için baskı yaptınız diye hesap sorması gerektiğini bilecek. Niçin bunu yapasınız ki? Anayasanın önemli meselelerinden biri de işte bu erklerin birbirinden bağımsız olması meselesidir. Yani siz o kişinin kendi işini yapmasına izin verin. Siz de kendi işinizi yapın. Eğer bir eksikliği varsa uygun ve gerekli biçimde eksikliğini açıklayın.
İslam İnkılabı rehberi konuşmasının sonunda ahlaki bir uyarıda bulunarak şunu kaydetti. Kişilerin onuruna dikkat edin. Ayetullah Hamenei şunları da vurguladı. Bazen insan şunu görüyor, şöyle düşünün. Meclisteki bir konuşmada meclis tribünü ya da falan internet sitesi ve sanal ortam farklıdır. Burası sorumlu ve önemli bir merkezdir. Bir kişi hakkında doğruluğu araştırılmamış bir söz söyleniyor. Bu sözün etkileri silinemez. Daha sonraları bu sözün yanlış bir söz olduğu size kanıtlanırsa bunu nasıl telafi edeceksiniz? Çok zordur. Bunun yapılmamasına özen gösterin.
Değerli dinleyiciler, Velayet Güneşinden isimli programımızın sonuna geldik.
Bizi www.parsuri.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@wes.idlib.ir üzerinden paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 98. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde bez ve endokrin bozuklukları ve hastalıklar üzerinde duracağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışacağız. Bu programda verilen bilgiler, sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerine alamaz.
Vücudun endokrin bezleri, vücuttaki hemen hemen her hücreyi, organı ve işlevi etkileyen hormonlar salgılar. Bu bezler arasında hipotalamus, hipofiz, tiroid, paratiroid, adrenal ve genital bezler bulunur. Sindirim sistemi ile ilgili olması itibariyle pankreas sindirim enzimleri salgıladığı için bu hormon salgılayan sistemin bir parçasıdır. Beynin merkezinin alt kısmında yer alan hipotalamus, endokrin sistem ile sinir sistemi arasında ana bağlantıdır ve hipofiz bezini kontrol eder. Hipofiz bezi bir bezelyeden daha büyük olmasa da bazen ana bez olarak adlandırılan endokrin sistemin en önemli parçasıdır. Çünkü diğer endokrin bezlerini kontrol eden hormonları üretir. Hipofiz bezi ön ve arka kısımlara ayrılır. Ön kısım tiroid, adrenal ve genital bezlerin aktivitesini düzenler. Arka hipofiz bezi de idrara karşı hormon salgılar. Bu iki bölümün her biri kendi hormonlarını salgılar. Bugünkü sohbetimizde kemik erimesinden bahsedeceğiz.
Osteoporoz veya kemik erimesi, kemiklerin güçlendirilmesine yardımcı olan kemik mineralleri kalsiyum ve fosfat kaybına neden olan bir hastalıktır. Bu durumda kemikler gücünü kaybeder ve kırılmaya daha yatkın hale gelir. Osteoporoz, D vitamin eksikliğinden kaynaklanan ve yalnızca kemik minerallerinin kaybından kaynaklanan kemik yumuşaması veya osteomalaziden farklıdır. Osteoporoz, erişkinlerde en sık görülen genetik kazanılmış kemik bozukluğu ve kemik kırıklarının nedenidir. Osteoporoz genellikle yavaş yavaş ilerler ve başlangıçta kırık oluşana kadar herhangi bir semptom göstermez. Osteoporoz vücuttaki herhangi bir kemikte ortaya çıkabilir. Ancak ortaya çıkan kırık omurga, pelvis ve uylu kemiklerinde daha yaygındır.
Kemikler sürekli olarak çözümlenir ve yeniden restore edilir. Ancak osteoporozda yıkım süreci kemik oluşum sürecinden daha fazladır. Çoğu kemik kütlesi 20 ile 30 yaşlar arasında oluşur ve hem erkeklerde hem kadınlarda yaklaşık 40 yaşından sonra yavaş yavaş azalır. Osteoporoz tanısı kemik kütlesinin belirli bir düzeye düşmesini konur ve bu da osteoporozun yaşlılarda daha sık görüldüğü anlamına gelir.
Tahran Radyosu.
Osteoporozun genellikle belirli bir nedeni yoktur. Ancak bazı insanların osteoporoz geliştirme olasılığının diğerlerinden daha fazla olmasının nedenleri vardır. Tipik olarak menopozun bir sonucu olan östrojen eksikliği diğer ikincil nedenlerde osteoporoza yol açabilse de osteoporozun en yaygın nedenidir. Bu faktörler arasında çeşitli endokrin bozuklukları da yer alabilir. Bu faktörler arasında yüksek seviyelerde paratiroid hormonu veya primer hiperparatiroidizm, hipertiroidizm, aşırı kortizol üretimi ve düşük testosteron seviyeleri yer alır.
Bu hastalığa yol açabilecek başka ikincil nedenler de vardır. Romatizmal hastalıklar, kronik böbrek hastalığı, steroid, anti-inflamatuar gibi ilaçlar, bazı anti-epileptik ilaçlar bu nedenlerden bazılarıdır. Kırılgan kemik hastalığı veya kemik kusurları, hatta kistik fibroz veya kistik dokuların sertleşmesi gibi diğer kalıtsal bozukluklar diğer nedenlerdir. Yaşam tarzı faktörleri de osteoporoz riskini etkileyebilir. Örneğin sigara içmek, çok fazla alkol almak, egzersiz yapmamak kilo kaybına neden olduğu için osteoporoz riskini artırır. Düzenli egzersiz ve yeterli miktarda kalsiyum ve D vitamini içeren sağlıklı bir diyet osteoporoz riskini azaltmanın yollarıdır. D vitamini vücut güneş ışığına maruz kaldığında deri tarafından da üretilebilir.
Unutulmamalıdır ki kahve severler ve genel olarak kafeinli yiyecekler, içeceklerin kemik erimesi riskini artırdığı söyleniyor. Ancak yeni araştırmalara göre kafein tüketiminin osteoporoz üzerinde çok az etkisi vardır. Çoğu hastalıklar belirti ve semptomlarla birlikte gelir. Ancak osteoporoz komplikasyonu ortaya çıkana kadar hiçbir semptomu yoktur. Bu nedenle osteoporoz sessiz hastalık olarak da adlandırılır. Osteoporoz nedeniyle meydana gelen en yaygın kırıklar, pelvis, bilekler ve omurga veya omur kemikleri bölgesinde yaşanır. Bununla birlikte kırıklar vücudun herhangi bir yerinde olabilir. Pelvik kırıklar osteoporozun en ciddi komplikasyonudur ve bazı durumlarda ölüme bile yol açabilir. Pelvik ve el bileği kırıkları genellikle bir yerden düştükten sonra meydana gelir. Ancak vertebra kırıkları önemli bir yaralanma olmadan da oluşabilir. Böyle bir kırık asemptomatik olabilir veya haftalar veya aylar içinde düzelebilen akut bel ağrısı gelişimiyle beraber olabilir. Omurganın çokluğu kırıkları uzunluğunu azaltabilir. Omurgayı önemli ölçüde deforme edebilir ve hastanın omurgasında anormal eğriliğe neden olabilir. Bir nesneyi kaldırmak, hapşırmak veya bükmek gibi hafif bir basınçla bile birçok vertebra kırığı meydana gelebilir.
Osteoporoz prevalansı ve yaşanma olasılığı üzerine yapılan bir araştırma, kadınların yaklaşık yarısının ve 50 yaşın üzerindeki erkeklerin yaklaşık %20'sinin hayatlarının bir noktasında osteoporotik kırıklardan mustarip olduğunu ortaya koydu. Pelvik ve omurlardaki kırıklar insanlarda en sık görülen kırıklardır. Bununla birlikte yaşla beraber pelvik kırık riski artsa da 75 yaşın üzerindeki kadınların sadece %0,3 ila 0,5'i pelvik kırıklardan rahatsız olur. 85 yaşın üzerindeki kadınlarda olasılık yaklaşık %1'e yükselir ve kadınların pelvik kırığı olması erkeklerden daha olasıdır. Ayrıca bu hastalığın kalıtsal faktörünün incelenmesi açısından da diğer aile bireylerinde osteoporoz olma ihtimali vardır. Bu, insanların kalıtım yoluyla osteoporoza yakalanma olasılığının daha yüksek olabileceği anlamına gelir. Ancak bir ebeveynin osteoporoz olması çocukların mutlaka kemik erimesine maruz kalacağı anlamına gelmez.
Osteoporoz tanısı genellikle çift enerjili X ışınları veya DEXA taramaları ile kemik yoğunluğunun ölçülmesiyle kurur ve test genellikle kalça ve omurlar üzerinde yapılır. Şiddetli osteoporozda düz röntgen altında bile kemikler ince görünür ve omurların ince olması omur kırığına işaret edebilir. Ancak nadiren omurilik yaralanması olasılığı vardır. Kemiğin biyokimyasal özelliklerinin, tiroid fonksiyonunun ve paratiroid hormonunun ölçülmesini içeren ikincil osteoporoz nedenlerinin kanıtlarını bulmak için kan testleri de yapılır. Genellikle birincil osteoporozda bu kan testleri normal ve yaygındır.
Osteoporozun nedeni bulunduğunda osteoporoz tedavisi aranmalıdır. Osteoporoz erken teşhis ve uygun ve zamanında tedavi önlemleri ile önlenebilen ve bazı durumlarda hastalığın iyileşmesini sağlamak için hastalık sürecini tersine çevirebilen bir durumdur. Osteoporozu tedavi etmek için kullanılan büyük bir ilaç grubu bifosfonatlardır. Bu ilaçların hem vertebral hem de pelvik kırık riskini azalttığı görülmüştür. Osteoporoz tedavisinin başlangıcından itibaren hastada D vitamini ve kalsiyum eksikliği olabileceğinden tüm hastalarda D vitamini ve kalsiyum kullanılmalıdır. Menopoz sonrası osteoporozu tedavi etmek için hormon yerleştirme tedavisi gören kişilere de östrojen reçete edilebilir. Ancak uzun süreli kullanım tavsiye edilmez. Genellikle sadece menopoz semptomları tedavi etmek için kullanılır.
Bu hastalık uzun süre devam ederse ve tedavi edilmesi küçük yaralanmalara bağlı kırık riskinin artması gibi sonuçlar doğuracaktır. Kemik kırıklarına bağlı hareketsizlik hastanın özellikle yaşlıların fiziksel kabiliyetini azalttığı için uzun vadeli sonuçlar da doğurabilir. Egzersiz kemik yapımında çok önemlidir. Düzenli egzersiz özellikle ağırlık çalışması ve direnç egzersizleri osteoporozlu tüm hastalar için çok önemlidir. Hastalar ayrıca sağlıklı bir yaşam tarzı ve uygun beslenmeye sahip olmaya çalışmalıdır. Alkol ve sigara da osteoporoz için risk faktörleridir ve hastalar bunlardan kaçınmalıdır.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsule.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.